Ayrım 39, sayfa 519. At Bowers dosyaları 3. Stephen James. 109. bölüm. Silahımı çıkarttım. Helikopter öylesine sarsılıyordu ve yılan da öyle kıvranıyordu ki onu vurabilir miyim bilemedim. Ama başka bir şeyi kesin vururdum. Kabin basınç altında olmadığı halde havanın pervaneler aracılığıyla aşağı yöne uyguladığı güç bir miktar emiş gücüne neden olabilirdi. Sağımdaki pencereye ateş ettim. Cam dışarı doğru patlarken kokpitteki havada aynı yöne hareket ediyor, yılanı da beraberinde götürüyordu. Bıraktım. Başka yılan yok. Helikopteri indiriyorum diye bağırdı Çeyen. Bir güneş gözlüğü ve bir tomar kağıt kırılan pencereyi kapattı. Aşağıya baktım. Bearcroft madenine giden yol yalnızca birkaç yüz metre kuzeyimizdeydi. Hemen yanı başında Çeyen'in helikopteri indirebileceği kadar düz bir çayırlık vardı. İşte diyerek işaret ettim. Dağın 5-600 metre yukarısında diğer helikopter çoktan yere inmiş, madenin girişinin yakınında duruyordu. Bu kadarı yeterliydi, buradan koşabilirdim. Çeyen bizi yere indirirken telsizden destek ve Cody içinde bir ambulans istedim. Ardından madenin dar ve derin kuyularıyla katilin buraya birini, beni canlı canlı gömmek niyetinde olduğunu hatırlayıp bir de Ulusal Arapaho Ormanı Yüksek Açı Kurtarma ekibine haber vermelerini söyledim. Arada ekipten bazı çocuklarla tırmanış yapardık. Eğer dikey durumda yardıma ihtiyacımız olursa bu işi ancak onlar başarabilirdi. Yerden 20 metre yüksekteydik. Çayen bizi dengede tutmak için uğraşıyor, Cody'nin bilinci gelip gidiyordu. 10 metre. Başka yılan var mı görmek için tekrar yere baktım, temiz. 5 metre. Ve işte yere iniyorduk. Bir miktar sarsıntılı ama hepsi bu. İyi iniş dedim. Yaşıyorduk ve ayaklarımız yere basıyordu. Mükemmel. Bir oh çektik, biraz bekledik. Düşünmek için bir dakika. Çeyen ve ben iyiydik ama Cody kısmen baygındı. Uyandırmaya çalıştım, yanıt yok. Nabzına baktım, belli belirsiz. Nefesini kontrol ettim. Acil servisin yanıtlama zamanını düşündüm. Pek de iyi görünmüyordu. Çeyen, eğer hastaneye götüremezsek kurtulma şansı olur mu emin değilim. Kulaklıklarımız hala kulaklarımızdaydı. Pervaneler tepemizde hala dönüp duruyordu. Bana baktı. Nasıl? Uçurarak. Başını salladı, yapamam. Ben John'u bulmalıyım. Cody'yi yalnız bırakamayız. Biliyorum ama ben... Hayır, yapamam. Evet, yapabilirsin. Az önce bizi bir vrilden çıkartıp sorunsuzca yere indirdin. Yerde duran bıçağımı gördüm, uzandım. İçgüdülerine güven. Ambulansı buraya çıkartırız. Bunu tartışarak bir yere varamayacaktık. Isırığa yakından bakmak için dikkatli Cody'nin pantolonunu sıyırdım. Isırığı çevreleyen bölge şimdiden simsiyah olmuş ve şişmişti. İkimiz de yaraya bakıyorduk. Durumu kötüydü ve bunu o da görebiliyordu. Elini şefkatle dizine koydu ve gözlerini kapattı. Derin bir nefes alıp yavaş yavaş boşalttı. Tamam, gözlerini açtı ama sana yardıma geleceğim, barut fıçısı gibiydi. Dört gözle bekleyeceğim. Cody'yi başka bir koltuğa yerleştirdikten sonra kokpite geçti. Her şey yolunda gidecek diye bağırdım. Helikopterden inmiş, kapısının başında duruyordum. Motor gürültüsü yüzünden bağırmak durumundaydım. Bul onu diye karşılık verdi ve durdur. Aynen dedim. Kapıya uzandı fakat kapatmama fırsat vermeden elini elime koydu. Bir şey söylemedi ama anlaştık. Ne var ki o anda karşımdakinin Cheyenne yerine Lien Hua olmasını dilediğimi fark ettim. Az da olsa hissettiğim suçlulukla elini sıktım nazikçe, sonra el sallayarak git dedim. Kapıyı kapattım, kulaklıkları taktı ve önündeki kontrol panelinin tuşlarına bastı. Pervanenin yarattığı akımdan 10 metre kadar uzaklaştıktan sonra dönüp Eflatuni Colorado alacakaranlığında havalanışını izledim. Hafif yalpalayarak ama kötü değil. Çayen havalandıktan sonra madene giden yola fırladım. Tessa Dora'nın anlattıklarını takip etmekte güçlük çekiyordu. Açıkça anlaşılıyordu ki annesinin kürtajla ilgili fikrinin değişmesine Paul'ün mektubu neden olmuştu. Bana bir avuç dergi reklamı olduğunu mu söylüyorsun yani diye sordu. Hani şu takı kutulu kızın resmi gibi. Dora başını salladı. Günlükte öyle yazmış. Kapı zili çaldı. İki polis memuru bir an bakıştılar. Zil bir kez daha çaldı ve Martha ben bakarım dedi. Olmaz dedi kısa boylu olan. Biz ilgileniriz. İkisi birden kapıya yöneldiler. Kabzalarının düğmesini açtılar. Uzun boylu polis kapıyı açtı yavaşça ve Tessa, Dora'nın babası Doktor Bender'ın verandada dikildiğini gördü. Burada neler oluyor diye sordu. Alt üst olmuş gibiydi. Kızımın beni aramasına izin vermediğiniz doğru mu? Tessa başını kaldırıp baktı ve Martha'nın kendisine hınzırca ve büyük annece gülümsediğini gördü. Birkaç dakika önce Martha'nın telefonda konuştuğunu gördüğünü hatırladı. İşte bu be, süpersin. Doğru dedi Doktor Bender, git ve eşyalarını topla, seni almadan gitmeyeceğim. Diğer helikoptere ulaştım ve kokpitin kan gölüne döndüğünü gördüm. Kan ince, düzensiz çizgiler halinde kontrol paneline, koltuklara sıçramıştı. Cliff'i kesmiş, kötü kesmiş. Ne Cliff'den ne de katilden bir iz vardı. Fakat Amy Lane arka koltukta yatıyordu. Hareketsizdi. Nabzına baktım. Boğazının acayip derecede şişmiş olduğunu fark ettim. Nabzı atmıyor, nefes almıyordu ve boğazı da böylesine tıkalıyken kalp masajı yapamazdım. Onun için yapabileceğim bir şey yoktu. Ardından gömleğinin altında kayan şey katilin ne yaptığını anlamamı sağladı. Dişlerimin gıcırdadığını duydum. Yılanı yakalayıp çıkardım ve helikopterden dışarı attım. Katilin beni beklediğini biliyordum ama Cliff'in ciddi şekilde kan kaybettiği aşikardı. Desteğin gelmesini bekleyemezdim. Helikopterin ilk yardım çantasını kaptım, elastik bandı çıkarıp cebime koydum. Kan izleri helikopterden madenin içine doğru gidiyordu. Silahımı girişe doğrulttum, fenerimi çıkarttım ve tünele girdim. 110. Bölüm. Serin hava. Gözden uzak bir köşede damlayan suyun zayıf sesi dışında ortalık sessiz. Fenerimi tünelde gezdirdim. Kalın destek kirişlerini, duvarlarda parıldayan mineral tabakalarını ve John'un, Heather Fay'nin cesedini bıraktığı dar aralıklı rayları gördüm. Bir an göğsünün üzerinde Chris Arlington'ın kalbiyle raylar arasında etrafını saran 10 mumun ortasında yatan bedeni gözümün önüne geldi. Öfkemin azme dönüştüğünü hissettim. John'un vahşi öyküsü bir hafta önce bu madende başlamıştı ve bu gece burada son bulacaktı. Tünelde kimse görünmüyordu. Kan izleri ayaklarımın dibinde kesiliyor, fenerimin ışığına ulaştığı son noktada bulunduğum tüneli kesen bir başkası doğuya doğru uzanıyordu. Oraya koştum. Maglight'ımı söndürüp çömeldim. Sakinleşmek ve silahımı hazırlamak için bir nefes aldım ve köşeyi dönerken feneri yeniden yaktım. Işık karanlığı yarıyordu, kimse yok. Işığı söndürüp karanlığa karıştım. Önce bu, ardından ana tünel ama başka ışık kaynağı görünmüyordu, bir şey duyulmuyordu. Hangi tünelden gittiler? Maglight'ı yeniden yaktım. Madenin iki kolunu da kontrol ettim. Ana geçitte hiçbir iz yoktu. Ancak bununla birleşen tünelin 5 metre kadar içerisine doğru daha fazla kanla karşılaştım. Birkaç adım sonra o da yok oldu. Kan damlaları ovaldi. Büyüklüklerine, biçimine ve sıklıklarına bakılırsa o ikisinin hızlı hareket ediyor olması gerekliydi. İzler hala tazeydi fakat koyu toprak üzerinde takip etmek zordu. Durup tüneli işaretledim. Böylece Cheyenne ve yüksek açı kurtarma ekibi geldiklerinde burayı bulabilirlerdi. Ardından bir sonraki kesişme noktasına doğru geçitten hızla ilerledim. Dora okul çantasının fermuarını kapattı. O halde yarın görüşürüz. Evet dedi Tessa. Bugünkü yardımların için de teşekkür ederim ayrıca. İşte günlük de... Sorun değil. Umarım babanı bulursun. Ben de. Dora çantasını omzuna atarken dresuarın üzerindeki takı kutusuna çarpıp yere düşürdü. Tüm kolyeler, küpeler halıya saçıldı. Ay özür dilerim. Önemli değil. Tessa onları toplamak için yere eğildi. Ne olacak? ''Hazırlanıyor musun?'' Doktor Bender aşağıdan seslendi. Hemen geliyorum diye seslendi Dora. Eğilmiş Tessa'ya yerdekileri toplamada yardım ediyordu. Gerçekten daha dikkatli olmalıydım. İşleri karıştıran Pandora değil mi? Çok mantıklı. Tessa eli takı kutusunda duraksadı. Bir dakika. Annem ne yazmış demiştim bu kutuyla ilgili. Fikrini değiştirdiği günü hatırlatmak istediğini. Doğru. Tessa kutuyu kaldırdı. İçindeki her şeyi çıkartıp Dora'ya verdi. Ne yapıyorsun? Bunu almanı istiyorum. Dora şaşkınlıkla bakıyordu. Olmaz. Annem bunu sana bıraktı. Öyküyü unuttun mu? Öykünü. Kutuda kalan son şeyi. Dora. Doktor Bender'ın sesi yukarıda yankılandı. Her şey yolunda mı? Hemen geliyorum diye bağırarak cevap verdi Dora. Bu sabah Martha bana elimde olmayan şeyler için kendimi cezalandırmamam gerektiğini söyledi. Annenin seni istememiş olmasından mı söz ediyorsun? Evet ama aynını sen de yapıyorsun. O bebeğin ölümü senin suçun değildi, bunu hatırlamanı istiyorum. Umut, yeni bir başlangıç, kutuda kalan son şey. Dora nihayet kutuyu aldı. Teşekkürler dedi yumuşak bir ses tonuyla, alıyorum. Odadan çıkarlarken Tessa yatağın üstündeki günlüğü gördü. Elini aldı ve merdivenlere yürüdü. Hiç. Tünelde olabildiğince hızlı hareket ediyorum ama 10 dakika geçti. Hala ne Albay Freeman'dan ne de katilden bir iz vardı. Kan izleri ara ara kesilip yeniden beliriyordu. Ama ya hep kesişme noktalarında ya da madenin daha da derinlerine giden tahta merdivenlerde karşıma çıkıyordu. John, Cliff'in kanamasını kontrol ediyor, kanın beni yönlendirmesini sağlıyordu. Kurbanlık koyun gibi. Bu merdivenlerin birinden inecek ya da birkaçından başka bir tünele çıkacak, kanı takip edecektim. Ardından başka bir kesişme noktasına veya kanla işaretlenmiş bir kuyuya kadar kan izleri yeniden kaybolacak, burada yeniden aşağı inmek durumunda kalacaktım. Hepsi girift bir oyunun parçası. Ama bu kez kazanan o olmayacaktı. Daha önce Grant Sikora'nın bana Harry mi, Ari mi dediğini düşünürken, bir de Ari'nin Amy Lee'nle birlikte görünmekten çekinmediğini öğrendikten sonra onun John olduğundan şüphe etmeye başlamıştım. Gerçek katil çok özenli, çok dikkatliydi. Hakkında tüm bildiklerimize dayanarak bu kadar zeki, bilgili biri Sikora'ya gerçek ismini söylemiş olamazdı. Dahası Amy Lee'nle ulu orta görüşmezdi. Kimden geldiği belli olmayan ihbarı dispatch ofisinden yapmış olduğu fikri daha fazlasıyla iyiydi. Çok mantıklıydı. Oklar direkt ona yöneliyordu. Kanla işaretlenen bu karmaşık yollar beni madenin daha derinine, daha ilkel, daha az korunmuş olan bölümlerine çekiyordu. Burada duvarlar daha hasarlıydı ve daha fazla çatlak vardı. Daha az sayıda kiriş çatıyı destekliyordu. Ayrıca göçük izlerine de daha sık rastlıyordum. Fakat eğer Ari katil değilse kimdi? Hala bilmiyordum. 3 merdivenden daha indim. Her biri de kanla işaretlenmişti. 4.'den de inmek üzereydim ki altımda birilerinin hareket ettiğini fark ettim. Fenerimi söndürdüm, dinledim. O kadar. Öylece karanlığa bakarken tünelin ilerisinde bir yerde, merdivenin 15 metre kadar altında bittiği noktada az da olsa bir parça ışık hüzmesi gördüm. Fenerimi yakmadan inebildiğim kadar hızlı, basamakları görmeden, el ve ayaklarımla hissederek aşağıya indim. 10. basamağa gelmiştim ki bir ses duydum. Kıpırdamadan bekledim ve etrafı dinledim. Evet, bu Cliff'ti. En azından bu kadarını söyleyebiliyordum, bağırıyordu. Her dediğini anlayamadıysam da sesi tamamen duyulmaz olmadan önce hile ve patlama sözcüklerini seçebilmiştim. Aşağıda olabilecek en ufak bir hareketi yakalamak adına tekrar inmeye başladım. Düşüncelerim altüst oldu. Chicago'daki delil odası, Denver'daki dispatch ofisi, hastane güvenlik kameralarının yerleri, bütün bunlara kim ulaşabilirdi? Adli tıp konusunda bilgili, zehirlerden ve zehirli maddelerden, kundakçılıktan anlıyor, yakın dövüş sanatını, GPS engellemeyi biliyor. Tünele ulaştım. Stratejik olarak çok kötü bir noktadaydım. Eğer merdivenin sonunda önceden kurulmuş bir silah düzeneği var idiyse, yere iner inmez her şey bitmiş olacaktı. Beni kimsenin bekleyip beklemediğini öğrenmem gerekiyordu ve bunu yapmaya ancak yetecek kadar ışık varmış gibi görünüyordu. Ayaklarımı kuyunun duvarlarına sağlam basıp tek elimle merdivenin bir basamağına garajımın tavanında yaptığım gibi asıldım. Diğer elimle silahımı çıkartıp başımı hızlıca tünele uzatıp çektim. Kimseyi görmedim. Çabucak pozisyonumu değiştirip silahımı hazırladım ve yere atladım. Hala kimse yoktu. Yalnızca aşağı yukarı 10 metre ötedeki bir dönemecin ardından bulunduğum tarafa doğru süzülen hafif bir ışık görünüyordu. Oynuyor, kıpraşıyordu. Muhtemelen bir meşale ya da gaz lambasından geliyordu. Heather Fane'in etrafına dizilen mumlar geldi aklıma. Oraya vardığımızda onu da yanmaktaydı, onu da. Parafin akış ölçümüyle mumların 2 saattir yandığı ortaya çıkmıştı. Reggie'nin evinde de mumlar vardı. Katil, ona acele eve gelmesini söyleyen bir mesaj atmıştı. Reggie, Emily'ni koruyucu nezaret altında tutmaktan kaçınmıştı. Saldırganın robot resmini yapmak üzere Kelsey Nash'e ve Thomas Bennett'a giden memura o eşlik etmişti. Heather'ın cesedini incelerken mumlardan 3'ü sönmüştü. Greer'in odasında 2 tanesi sönüktü. Madende, çiftlik evinde ve Taylor'ın garajında çalışması için Reggie çağrılmıştı. Lastik izleri, reyhan saksısı karısına gönderilmişti. Bütün her şey fazlasıyla mükemmeldi, fazlasıyla zekice. Kurban edilmeye giden bir kuzu. Fırın hala ısınmaktaydı. Evet, buydu, kilit nokta buydu. Küp dönüyordu, son yüzü de yerli yerine oturmuştu. Katil Reggie olamazdı. Yalnızca tek bir kişi bunca suçun üstesinden gelebilirdi. Yavaşça, dikkatle sağ vurumu hazırladım. Tünelin sonuna, hayatımda gördüğüm en zeki suçlulardan biri olduğunu kanıtlayan adama doğru ilerledim. John, Giovanni, 4. gün katili, arkadaşım Teğmen Kurt Mason. 111. bölüm. Tünelin sonuna yaklaşmıştım. Kırpışan parlak ışık tam karşımdaydı. Seslendim, Kurt. Adı tünelin tozlu atmosferinde ürkütücü biçimde yankılandı. Cliff'i bırak, buna son vermenin zamanı geldi. Tebrikler Pat. Dönemecin öte tarafından bir yerden cevap verdi. Öyküye hoş geldin. Derin bir nefes alıp sağ vurumu doğrulttum ve köşeyi döndüm. Cliff 10 metre ileride ağzı kolibandıyla kapatılmış halde duruyordu. Kurt de boğazına bir ustura dayamış halde arkasındaydı. Cliff'i kontrol altında tutabilmek için bir kolunu arkasına bükmüştü. Namlunun ucundan karşıya baktım. İndir ellerini. Cliff'in sağ kolundan damlayan kan yerde koyu bir leke oluşturuyordu. Şimdiye kadar kaybettiği kan miktarına rağmen şuurunu hala yitirmemiş olmasına şaşırmıştım. Tıbbi yardım alması gerekliydi ve acilen gerekliydi. Fırın. Geldiğimizde hala ısınıyordu. Kafa karışıklığı. Fırın mı? Kurt Cliff'in arkasına öyle bir yerleşmişti ki ancak yüzünün küçük bir kısmı görünüyordu. Silahımı gözüne doğrulttum. Şaka yapmıyorum Kurt. At bıçağı. Bunları söylemiştim söylemesine ama o atışı yapamayacağımı biliyordum. Kurt'u bu mesafeden tam gözünden vurabileceğini bildiğim tek kişi Cheyenne'di.
''Bana ateş etmeyeceksin Pat. Fırınla ilgili ne diyordun onu söyle.''
Tünele hızlı bir bakış. Ortamızdaki kirişlerin birinde asılı bir gaz lambası. Kurt'un solunda bir ulaşım kuyusunun 1 metre kadar içinde asılı. Muhtemelen yük arabalarını indirmek için kullanılmış bir platform. Bulunduğum yerden bile kuyu duvarlarına bağlanmış C4 patlayıcıları görebiliyordum. Cliff'in hile ve patlama ile ilgili ne demek istediğini anladım. Kurt'un ne düşündüğünü kestirebiliyorum. Platformun üzerindeki bir kirişte çift makara ve halat için bir indirme mekanizması mevcuttu. Daha kaliteli mum kullanmalıydın dedim. Cevap vermedi. Bir fırının ısısının 450 dereceye ulaşması ne kadar sürüyor? Bir süre düşündü. O halde katilin kısa zaman önce oradan çıktığını biliyordun. Evet, ayrıca dresuvarın üzerindeki mumlardan 2'si sönmüştü. Yerlerine yeni yakılmış oldukları halde. Bu bana madeni hatırlattı. Biz oraya vardığımızda mumların biri bile nasıl sönmemiş olabilirdi? O da 2 saattir sürekli yanıyor olabilir miydi? Biz suç mahallini incelerken 3 tanesi sönmüştü bile.
Ah dede, çok güzel.
Madene gelen ilk kişi sendin Kurt, öyle söylemiştin. Ve Heather'ın cesedini bıraktığın zaman değil, 911 çağrısına cevap verdikten sonra, biz oraya varmadan hemen önce yakmıştın mumları.
Gerçekten başarılısın Pat, ama bu tamamen bir tesadüf.
Belki de içgüdülerime güvenmeyi öğreniyorumdur. Parmağımı tetiğe koydum. Şimdi sana söylüyorum, ellerini kaldır.
Bunu yapmayacağım. Şimdi bana silahını at.
Usturayı at Kurt, yoksa yemin ederim seni vururum. Cliff'in sağ elinden akarak yerde biriken kana baktı.
Gerçekten oyalanmaya devam edecek misin? Bu şekilde ölmesine göz yumma Pat. Bir ailesi var. Bana yardımcı olursan onun gitmesine izin veririm. Şimdi lütfen silahını bana at.
Öfke ve umutsuzluk girdabı. Düşün Pat, düşün. Seçenekler. 1- Ateş et ve Cliff'i vurma riskini göze al. 2- Vakit geçir ve ölmesini izle. 3- Dediğini yap ve biraz zaman kazan. Kurt'un yüzü hemen hemen hiç görünmüyordu. Hemen hemen. Ateş et Pat, ateş et. Küçük bir nefes aldım. Silahı doğrulttum. Doğrulttum. Fakat yapamadım. Cliff'i suratının ortasından vurma ihtimalini göze alamadım.
Dediğini yap Pat. Zaman kazan.
39. ayrımın sonu. Sayfa 532.